Ayrım 11.
Taraflar birbirlerinin niyetini anlamaya çalışıyorlardı böylece ve şafakla birlikte bataryalar yeniden işbaşı yapıyordu. Köyün ortasındaki tepenin üzerinde kurulu eski bir leh manastırının duvarları arasına yerleştirilmişti kızırların bataryası. Başı topun kundağına yaslanmış halde dalıp gitmiş olan Boyenkom, bir yoldaş Lomasin sıçrayarak uyandı. Tiz sesi çınlattı bir anda avluyu. ''Kalkın yoldaşlar, yarın devam ederiz uyumaya.'' Silahların yanında uyumakta olanlar da tıpkı şerifleri gibi aceleyle doğrulmuşlardı. Yalnız Storchuk kafası rüyalarla dolu debelenmekteydi şimdi. ''Ne heriflersiniz yahu, daha ortalık kızarmadı bile. Hemen bölmeye başlıyorsunuz. Hergele takımı.'' Kahkahalarla gülüyordu Zamostin. Dipnot 1. Savaş Bakanlığında komiser. Savaş Bakanlığında komiserlik. Karşılığı olarak da Voyan Komat. Haklısın arkadaşım. Haklı olana ne denir? Bütün burada şu gördüklerin toptan bilinçsiz insanlardır. Günümüzün en önemli sorunu demek olan senin uyumana aldırış bile etmiyor namussuzlar. Birkaç dakika sonra da batarya tam randımanla çalışmaya başlamıştı. Şepetoko üzerine obüsler yağıyordu şimdi. Kuşatmacıların harekatını gözlemek üzere şeker fabrikasının canavar düdüğü kulesine tırmanmış bulunan Petriures subayı ile telefoncu yönetiyordu. Kızıllara karşı girişen topçu hücumunu. Bolşevik saflarında büyük bir canlılık hüküm sürmekteydi. Birliklerin durup dinlenmek bilmeyen hareketi bunu açıkça gösteriyordu. Podoks, garına giden demir yolu üzerinde bir zırhlı tren, ateşini sürekli besleyerek yavaş yavaş ilerliyordu. Trenin arkasında da piyadeler vardı. Birkaç kere üst üste hücuma kalktı kızıllar. Ama tepelere iyice siperlenmiş olan Şiçevikilerin bir direncini kırmak mümkün olmadı. Büyük bir yangın yerine dönmüştü siperler. Patlama gürültüleri havayı dolduruyordu. Gittikçe genişleyip yayılarak hücum anlarında zirveye ulaşan uzun bir uğultu halinde devam ediyordu. Ve sürekli bir kurşun yağmuruyla amansızca sulanan Bolşevik hatları bu insan dışı gerginliğe dayanmaktan çaresiz kalıp çözülmekte ve gerilemekteydiler. Cansız vücutlar gerilemiyordu yalnız. Ama kuşatılanlara yöneltilen darbelerin arkası kesilmek bilmiyordu. Yaylım ateşleriyle titremekteydi hava. Harekatın bütünüyle seyredildiği düdük kulesinden Bolşevik hatların sarsıldığı, toprağa yapışıp kaldığı ama daima doğrulup önüne geçilmez ilerleyişlerine devam ettikleri görülüyordu. Şimdi de demir yolcular mahallesini işgal ediyorlardı işte. Ve Şiçevikiler o zaman ellerinde bütün yedek kuvvetleri savaşa sürdüler. Ama gar civarında açılan o koca gediği nasıl kapatacaklardı? Umutsuzca bir dirençle ileri atılan kızıl muhafızlar kentin sokaklarına sızmaktaydılar. Dipnot 1. Ukrayna dilinde Diniyer Kazakları. Ve böylece son mevkilerinden amansızca püskürtülen, mevzilenmiş oldukları bahçe ve duvar köşelerinden söküp atılan Petriorisler kenar mahalleleri terk etmek zorunda kalıyorlardı. Görülen doğruydu. Evet, istasyonu ve kenti savunmakla görevli olan 3. alay artık direnemiyor ve karmakarışık bir halde kente doğru geri çekiliyordu. Şiçevikilerin bozgunu ve kaçmaya koyulması gecikmeyecekti. Onların ardında Bolşevikler göz kırpmaya bile zaman bırakmaksızın son engelleri de süngüyle devirerek durmadan ilerliyorlardı. Kızıl dalga ağır ağır taşıyordu artık. Şu anda yeryüzünde hiçbir güç ailesiyle komşularının yığılmış bekledikleri mahzende de fazla tutamazdı Seraşka Buruşak'ı. Annesinin haykırışlarına aldırış etmeksizin fırladı o nemli mağaradan. Madeni bir uğultu içinde dört bir yana ateş ederek bir tank geçti evin önünden son hızla. Darmadağın kaçışan Petrovsiler izledi tankı. Aralarından biri kendini can havliyle Buruşak'ların avlusuna atıp teçhizatından sıyrıldı, sonra da kazık duvarından atlayıp kayboldu bahçelerin içinde. Seraşka sokağa bir göz atmaya o zaman cesaret buldu. Tank geri çekilen düşmanı korumaktaydı. Yolda kimse kalmamıştı şimdi. Ama çok geçmeden bir kızıl asker göründü ileride. Onu bir ikinci, sonra da üçüncüsü izledi. Seraşka olduğu gibi seçebiliyordu şimdi onları. Her patlamayla birlikte kendilerini yere atıp siperleniyorlar, sonra da onlar da ateş açarak kovalamaya devam ediyorlardı. Ve nihayet kendini korumaya lüzum görmeyen bir Çinli belirdi. Teni rüzgarlarla kavrulmuştu. ateş saçıyordu gözleri. Paramparça bir gömlek vardı sırtında, belinde bir fişeklik vardı, elinde de el bombaları, onun ardından genç bir mitralyözcü geliyordu. Kızılların istasyona doğru hücuma geçen ilk hattı kente giriyordu artık. Dile gelmez bir sevinç kaplamıştı Seraşka'nın içini. Sarhoş gibiydi. Haykırarak atıldı yolun üzerine. Yaşasın yoldaşlar! Nereden çıktığını kestiremediği bu çocukla şaşkına dönen Çinli, Seraşka'ya tosladı kendini kontrol edemeyip. Neredeyse devrilecekti. Sarı derili savaşçı, yolunu kesen bu yabancıya vahşice saldırmaya davranmıştı ki, çocuğun hayranlık dolu bir gülümseyişle dalgalanan yüzünü görerek durdu. Soluk soluğa haykırdı sonra. Petliyura nereden geçti? Ama Seraşka'nın başka işi vardı şimdi yapacak. Sorulanı dinlemedi bile. Avluya seyirtti ve Petrus'un bırakmış olduğu tüfekle fişekliği kaptığı gibi koşarak kızılara yetişti. Ancak güneybatı garında farkına varabildiler çocuğun. Garı dişe diş bir savaşma sonunda ele geçirmişlerdi. Düşman ormana sığınmıştı. Yeniden hücuma kalkmadan önce kısa bir mola vermiş bulunuyorlardı. İşte o sırada genç mitralyözcü Seraşka'ya sokuldu. ''Nerelisin yoldaş?'' ''Buralıyım. Gelmenizi bekliyordum.'' Kızı muhafızlar aldı etrafını. Geniş bir gülümseyiş dalgalanıyordu Çinli'nin yüzünde şimdi. Ben tanır onu. Haykırıyor o. Günaydın yoldaşlar. O Bolşevik. Bizden o. Yiğit. Genç. Ve Seraşka'nın sırtına küçük yumruklar atıyordu sevinç içinde. Ve yüreğinde küçücük bir kuşun kanat çırptığını duydu Seraşka. Bir kardeş gibi karşılamışlardı onu. Ve o onlarla birlikte gara hücuma geçti. Yepyeni bir canlılık gelmişti şimdi kente. Yorgun insanlar birer ikişer mahzenlerden çıkıp Bolşevik birliklerin girmekte olduğu kapıya yöneliyorlardı. Kızıl muhafızların geçişi sırasında annesi Antonina Vasilevna ile kız kardeşi Valya Seraşka'yı tanımakta gecikmediler. Belinde fişeklik vardı oğlanın, omzunda tüfek, başı çıplaktı. Öfkeye kapılan Antonina Vasilevna dövünmeye başladı birden. Seraşka, küçücük oğlu dövüşün orta yerinde ha? Vallahi olmaz. Yo yo, izin verilmez buna. Gözlerine inanamıyordu insan. Kentin orta yerinde, omzunda tüfek ve de herkesin gözleri önünde. Yo yo, başlarına gelmeyecek bela kalmazdı. Ve işte bu düşüncelerle deliye dönen kadın sonunda da dayanamayıp unuttu her şeyi ve küfrü bastı. Seraşka, alçak namussuz, derhal eve dön. Eve dön diyorum sana. Bak nasıl dayak yiyeceksin benden. Savaşa gitmesini iyice bir öğreteyim de bir daha unutma her gele seni. Ama Seraşka, hani o defalarca kulaklarını kanırttığı küçücük Seraşkası, uğradığı hakaretin utancı altında kıpkırmızı kesilmiş, yiyecek gibi bakıyordu annesine. Ve hiç beklemediği sertlikle, boşuna cırlama dedi, dönmeyeceğim. Öfkeden kabına sığmayan Antonina Vasilevna gürlemekteydi şimdi. Ne dedin alçak? Annene cırlama dedin öyle mi? Yo yo, bundan böyle adımını attırmam bu eve senin. Yasak. İşitiyor musun? Yasak. Kovdum işte seni evden, köpek. Başını bile çevirmemişti oğlan. Tamam duydum. Dönecek olan kim zaten diye bağırmakla yetinmişti o kadar. Ve Antonina Vasilevna yolun kıyısında şaşkın kala kalmıştı. Yalnız yüzleri toz duman içinde savaşçılar geçiyordu durmadan önünden. Ne yapacağını kestirmeksizin bakıyordu onlara. İçlerinden birisi şakacı bir sesle bağırdı. Oğlan için üzülmene gerek yok nineciğim. Komiser seseceğiz onu. Bir gülüşmedir almıştı mangayı. Önden doğru kararlı ve dost sesler yükseliyordu şimdi. Uygun adım yürüyelim yoldaşlar. Yürüyelim ateşe göz kırpmadan. Kurşunların ötesinde bizi bekleyen özgürlük var. Bütün saflar katılıyordu şimdi Türkiye ve bu kardeş korosunun içinde Seraşka'nın tiz sesi çın çın çınlamaktaydı. Yeni bir aile bulmuştu kendisine Seraşka. Bu süngüler ormanında o da bir süngüye sahipti artık. Lenteski konağının kapı sundurması üzerinde beyaz bir karton göze çarpıyordu. Kartonun üzerinde de kısacık bir sözcük, Revkom ve yanda da bir çağrı. Şepetovka kenti emekçilerine. Yoldaşlar, proletarya birlikleri dişe diş bir savaşmadan sonra kendi zapt etmiş bulunmaktadırlar. Sovyet iktidarı artık kurulmuştur. Halkı sükunete çağırıyoruz. Kanlı pogromcular püskürtülmüştür. Uğradıkları bozgunun kesinleşmesi için Kızıl Ordu saflarına katılınız. Bütün gücünüzle emekçilerin iktidarını destekleyiniz. Kentin askeri yönetimi garnizon komutanına, sivil yönetimi ise devrimci komiteye aittir. Revkom başkanı Dolinik. Lentiskilerin konağı yepyeni insanlarla dolup taşmaktaydı. Daha dün ağzına alanın yaşamına mal olabilen o ürkütücü yoldan sözcüğü çınlıyordu her adımda. Ve uyku nedir bilmiyordu Dolinik. Makinist ve yurttaş Ignatieva, Sovyet hükümetini örgütlendirmek ve pekiştirmekle görevliydiler. Daha ilk gün dolarken hemen oradan bulup çıkardıkları iş arkadaşları yerleşip çalışmaya koyulmuşlardı bile. Şeker fabrikasının makinistlerinden sinirli ve atak oluşuyla ün salan Tişisko, yaşe komiseri tayin edilmişti. Ancak bir Polonyalı'nın elinden gelen bir sebatla yıldırımlar yağdırıyordu idaredeki nüfuslu şeflere. Topunun da Bolşeviklere besledikleri nefreti gizlemeye uğraşan aristokrat dostu olduklarından kuşkulanıyordu. İşletme konseyleri toplantısında kendisini dinleyen işçilere ağır yumruğunu arada bir kürsüye indirerek sert bir konuşma yaptı. Bir emekçinin sade yüreğinden kopup gelen dolambaçsız bir konuşma. Bugüne kadar olan şeyler artık bir daha olmayacak. Bizler de tıpkı babalarımız gibi Kont Potoski ve benzerlerinin iyiliği için tükettik yaşamımızı. Saraylar inşa ettik onlara ve bütün bunların karşılığı olarak yalnızca açlıktan gebermemize izin buyurdular. Bütün bu zadegan, bu Şangüşe prensleri sırtımızda hora teperek yaşadı hep. Şimdi burada bulunan Polonyalı işçiler arasında tıpkı Rus ve Ukraynalı kardeşler gibi o boyunduruğun altında inlemiş olanlar da vardır. Ve şimdi de bu kan emici haramzade takımının uşakları ortaya dökülmüş, işçi kitlesinin içine haince dedikodular yaymaktadırlar. Sovyet iktidarı diyorlar, emekçi tabakaları ağır baskı altında tutacaktır. Pis bir iftiradır bu. Yoldaşlar, değişik milliyetli işçiler hiçbir zaman bugünkü kadar büyük özgürlüklerden yararlanmadı. Bütün proleterler kardeştir ama bunlara hadlerini bildireceğiz. Düşman halklar halinde kim parçaladı bizi, kim zorladı hemcinslerimizin kanını dökmeye? Krallarla soylular Polonya köylülerinin yüzyıllardan beri Türklerin üzerine saldırtmaktadır. Ve bir halk bir başka halkın üzerine böyle çullandığında insanların başına gelmeyecek felaket kalmaz. Kim yararlanır bu durumdan? Bizler mi? Çok iyi bilirsiniz ki hayır. Ama çok geçmeden son vereceğiz bu düzene. Bütün dünyaya bir parola yaydı Bolşevikler. Burjuvaların şeytandan korkar gibi korktukları bir parola. Tüm ülkelerin proleterleri birleşip el ele veriniz. Bizim bütün kurtuluşumuz işte bu parolanın içinde gizlidir. Komünist partisine girin. Polonya Cumhuriyeti'ni kuracağız ama bu cumhuriyet bir Sovyet Cumhuriyeti yani bir halk cumhuriyeti olacaktır. Biz emekçiler hükmedeceğiz bu cumhuriyete. Arkadaşınız Taçiski'nin daha dün ne durumda olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bugün aynı Taçiski bizim fabrikanın sorumlu komiseri tayin edilmiş bulunmaktadır. Hiçbir şeyiz, her şey olalım der, milli Türk'ümüz bizim ve öyle olacaktır. İşçi sınıfının güvenini kazandığımız takdirde halkların kardeşçe yaşadıkları düzeni bütün dünyaya kabul ettirebiliriz. Gençler büyük bir sevgi gösterisinde bulundular sözlerini bitirdiği zaman. Yaşlılar da söylenenlerin doğruluğuna inanmalarına karşın açıkça teşvikten sakınıyorlardı. Kim bilebilirdi daha ne olup biteceğini bu durumda. Yarın belki de kentten sürülüp çıkartılacaktı Bolşevikler ve bugün gösterilen en küçük bir tedbirsizlik yarın ödenmesi gereken bir suç haline gelivelirdi birden. Asılmaya kadar giderdi bu iş ya da en azından fabrikadan kovarlardı adamı. Yurttaş Ignatieva bürosuna girdiğinde gencecik bir kızın muhafızla karşılaşmıştı. Kaç yaşındasın yoldaş? 17'me basıyorum. Buralı mısın? Buralıyım. Önceki gün alındım askere. Çarpışmalar sırasında. Baban ne iş yapar? Makinist yardımcısıdır. O sırada Dolinik dalmıştı odaya. Seraşka'ya şöyle bir göz atarak, Zakar'ın oğlusun değil mi sen? Diye sordu. Çocuk başıyla evet deyince Ignatieva'ya döndü. Tamamdır yoldaş Ignatieva. Küçüğü kaydedebilirsin. Ertesi akşam Ukrayna Komünist Gençliği Komitesi'ni kurdular. Yeni yaşamının kasırgasıyla sürüklenen Seraşka Burışak hepten unutmuştu ailesini. Oysa bir adım ötede yaşıyorlardı. Seraşka, Serj Burışak bir Bolşevik olmuştu. Küçük beyaz bir kartı durup durup çıkartıyordu cebinden ve okuyordu. Komünist gençlik üyesi ve komite sekreteri olduğu yazılıydı bu kartta. Birisi kuşku duyacak olsa belinde asılı rovelleri gösterecekti hemen. Pavka'nın unutulmaz armağanı olan silahı. Sevgili Pavka'nın. Şimdi burada bulunmamasına hayıflanıyordu Pavluşa'nın Seraşka. Revkom'un emrine vermişlerdi onu. Ne yaptın bugün diye soruyordu yoldaş Gatiyeva. Gençliği örgütlendirdin mi? Senin başlıca görevin işçi çocukları arasında propaganda yapmaktır. Önce kendi arkadaşlarından başla. Daha sonra da tiyatroda bir miting yapacağız. Bu arada Üstünoviç'le tanıştıracağım zaten seni. Saçları kıpkısa kesilmiş 18 yaşlarında bir kızdı Üstünoviç. Ve Serj bir alay şey öğrendi ondan. İhtilal tekniğini anlattı kızı olana. Bir kucak dolusu da broşür ve bildiri verdi. Akşam Revkom'a dönerken parkta Valya'yı buldu. Hemen koşmuştu kardeşi onu görünce ve bir sitem yağmuru başlamıştı tabii. Aileni yasmış olmaktan utanmıyor musun hiç? Annem durmadan ağlıyor senin yüzünden. Babam da küfredip duruyor. Bu böyle giderse evde ortalık birbirine girecek. Hiçbir şey olmaz Valya. Korkma sen. Eve uğrayacak zamanım yok. Sana yemin ederim ki zaman yok. Bugün de gelemeyeceğim nitekim. Ama seninle konuşacaklarım var. Yürü benimle. Kardeşini tanımakta güçlük çekmişti Valya. Değişmişti. Elektriklenmiş gibiydi. Saraşko onu bürosuna götürdü ve bir iskemleye oturttuktan sonra hemen konuya girdi. Sözü uzatmayalım. Komsomola 1, girmeni istiyorum senin. Anladın mı? Komünist Gençler Birliği'ne yani. Birliğin başkanı benim. İnanmıyorsan al o kuşunu. Şaşırmış bir yüzle baktı kardeşi. Peki ama Komsomol'da ne yapacağım ben? Ne mi yapacaksın? Bir dolu iş var yapacak. İki gecedir gözümü yummadım biliyor musun? Tiyatroda bir miting düzenliyoruz. Doğrusunu istersen üstesinden gelemeyeceğim gibi geliyor bana. Yüzüme gözüme bulaştıracakmışım gibi. Neyse Komsomol'a ne dersin? Bilmem ki. Annem hoşnut kalmaz herhalde. Dipnot 1. Komünist Gençlik Örgütü. Bu örgüt üyelerine Komsomolets denir. Çoğulu Komsomolesli'dir. Bırak şimdi annemi. Hiçbir şey anlamıyor ki o. Bir tek şey var kafasında topu topu. Çocuklarını eteğinin altında tutmak. Sovyet iktidarına muhalif olduğundan değil bu. Hatta belki sempatisi bile vardır bizlere. Ama istiyor ki cepheye başkalarının çocukları gitsin. Adaletle ne ilgisi var bunun? Çukra'nın anlattıklarını anımsa biraz. Sonra Pavko'yu düşün. Annesini dikkate aldı mı giderken? Bizim de istediğimiz, inandığımız gibi yaşamaya hakkımız var elbette. Söyle Vayuş'a. Yoksa beni red mi edeceksin? Birlikte çalışmamız ne güzel olurdu bilsen. Sen kızların arasında, ben de erkeklerin. O kızın Klimka şeytanına gelince, bugünden tezi yok alıyorum onu. Karar ver hadi. Kabul ediyor musun? İşte küçücük bir kitap sana. Bunu oku, her şeyi anlayacaksın. Yumuşak bir sesle sordu Valya. Peki ama periyorsiler geri gelirse ne olacak? Serj de ilk kez olarak düşünüyordu bu konuyu. Ben ötekilerle birlikte gideceğim tabii. Sana gelince bilmem ki ne yapabiliriz seni. Annemin hali böyle bir durumda gerçekten duman olur tabii. Valya bir an düşündükten sonra kararlı bir sesle konuştu. Peki Seraşka beni de kaydet. Ama annemin bilmemesi gerek bunu. Hatta hiç kimse bilmesin daha iyi. İstediğiniz her alanda yardım ederim size ben. Mümkün olduğu kadar reklamlardan sakınalım. Oldu Valya. Gürültücü bir gençlik kitlesiyle tıklım tıklım doluydu tiyatro. Şeker fabrikasının işçi orkestrası eğlendiriyordu salondakileri. Gelenlerin hemen hepsi liseli ve okullu öğrencilerdi ve mitingden çok bir seyir var diye toplanmışlardı. Nihayet perde kalktı ve kısa boylu, zayıf, sivri burunlu bir kimse olan bölge sekreteri çıktı sahneye. Büyük bir ilgiyle dinlediler konuşmasını. Ülkeyi kasıp kavurmakta olan mücadeleden söz etti ve Komünist Partisi etrafında toplanmaya çağırdı gençleri. Gerçek bir hatip gibi kolaylıkla konuşuyordu. Ama Ortodoks Marksistler, sosyal şovenizm cinsinden hiç kimsenin ne olduğunu anlayamadığı terimlerle doluydu söylevi. Gene de umduğundan fazla alkışlandı ve yerini Seraşka'ya bırakarak indi sahneden. Korktuğu şey başına gelmişti Seraşka'nın. Ne söyleyecekti şimdi? Bir boğuntu kaplamıştı içini. Her şeyi unutmuş gibiydi. Ignatieva'nın sesi yükseldi bu sırada. Hücreyi ve hücre örgütlenmesini anlat. Bu beklenmedik yardımdan büyük mutluluk duyarak pratik sorunları anlatmaya girişti. İşte her şeyi duydunuz yoldaşlar. Şimdi sıra hücre örgütünü kurmakta. Önerimi destekleyen var mı? Ağır bir sessizlik yanıt verdi kendisine. Bu kez de Üstünoviç imdadına yetişti. Seraşka utanç içinde uzaklaşırken kız, Moskova gençliğinden bu oradaki gençlerin yeni yaşamından söz etmeye koyulmuştu. Salonun ilgisizliği büyük bir acı halinde çöküyordu Seraşka'nın içine. Düşmanca bakanlar bile vardı. İtiraf etmeli ki Üstünoviç dinlemiyordu bile. Hatta Zarinov gizlemeye gerek görmediği bir tiksintiyle bakıyordu kıza. Bir yandan da biz Sukarko'nun kulağına eğilmiş kim bilir neler fısıldıyordu. Yüksek sınıflardan liseli kızlar yer almıştı ilk sıralarda. Pudralı küçük burunlarını havaya dikerek dört bir yana çapkınca bakmakta ve durmadan gevezelik etmekteydiler. Seraşka birden genç kızın muhafızlar topluluğunu gördü bir köşede. Aralarında genç mitralyözcü de vardı. Sahne kenarına oturmuş, sabırsızlık içinde çırpınmaktaydı. Hiç sıkılmadan yanlarındaki oğlanlarla sohbete dalan zarif Liz'le züppe arkadaşı Anna Atmoski'ye dikmişti kin dolu gözlerini. Hiç kimse tarafından dinlenmediğini fark eden Üstünoviç sözü Ignatieva'ya vermişti. Ancak onun sakin konuşmasıyla yatıştı salon. Aranızda her biri bu akşam işittikleri üzerinde derin düşünmelidir genç arkadaşlarım. Ben gerçekten inanıyorum ki bu ateşli kitle arasında yarın bize artık basit birer seyirci değil, aktif birer devrimci olarak koşup gelecek olanlar var. Ve bizim kucağımız sizlere daima açık. Bizlerden biri olmak yalnız sizin elinizdedir. Özgürce düşünüp gene özgürce karara varın. Yeniden sessizlik çökmüştü ortalığa. O sırada en arka sıraların birinden bir kolun havalandığı görüldü. Söz istiyorum. Gözleri hafifçe şaşı, ayı yavrusunu andıran bir çocuk gelmişti kürsüye. Misha Levçuk'tu bu. Madem ki öyle dedi, madem ki Bolşeviklerin yardıma gereksinmesi var, ben kabul ediyorum. Seraşka tanır beni. Komsomol'a yazılıyorum. Mutluluktan etekleri zil çalan Buruşak, sahnenin ortasına sıçrayıvermişti. İşte görüyorsunuz yoldaşlar, Mişka bizim tarafı seçti. Babası makasçıydı onun ve bir vagonun altında kalarak öldü.